Ayrım 19, Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı, sayfa 194. Ziraat Bankası'na yatırdım. Bu parayı da sanki gönülden ve vefalı bir bağ kurmuş gibiydim. Faiz gelirinin haram olduğu bir inancın mensubu olarak büyümüş ve buna göre yaşamıştım. Dindar da sayılmazdım ama dinime bağlıydım işte. Bu nedenle vadesiz ve faiz gelirsiz bir hesap açarak sırf muhafaza edilsin diye paramı bankaya yatırmıştım. Bu hadiselerden sonra adeta para parayı çeker sözünü doğrularcasına nasibim açılıverdi. Nafia vekaleti iş başvuruma kısmi iş teklifi ile olumlu cevap verdi. Evet, bir zamanlar adına dört başı mamur projeler yaptığım nafia vekaleti kısmi olarak, yani bana ihtiyaç duyuldukça ve iş yaptıkça para ödenecek şekilde bir iş veriyordu. Kabul ettim. Maddi sıkıntı bir yana, işsizlik hakikaten çok kötü bir şeydi. Ne yapacağını bilemeden günün saatleri içinde oradan oraya gayesiz bir şekilde sürüklenmek hakikaten çok kötü bir şeydi. Vekaletin de çok işi olduğu söylenemezdi. Aslında çok işi vardı ama işgal altındaki bir memleketin vekaleti olarak iş yapabilecek iradesi yoktu. Bana verilen işlerse basit ve sıradan tamir işlerinden ibaretti. Bozulan semt yollarının tamiri veya çöken bir duvarın yeniden inşası gibi işlerdi. Bu iş silsilesi içinde ilerleyen günlerden bir gün Çatalca'nın köylerinden birinde bir yol yapımı işi olduğunu ve istersen bu işi bana verebileceklerini bildirdiler. Benim hesabıma göre en az 2 aylık bir işti. Hem uzun süreli olması hem de gelirinin iyi olması nedeniyle kabul ettim. Aslında gelirinin iyi olması dediğim 2 ay çalıştıktan sonra elimde kalanla 1 ay daha idare edebilecek kadar fazladan para alabilmemdi. Firdevs Hanım teyzenin yadigarı olan evi sisli bir İstanbul sabahında terk etmek niyetindeydim. Lakin şehirde bir olağanüstülük sezinlemeye başladım. Fakir ve gariban semti Koca Mustafa Paşa sokakları daha bir garibanlaşmıştı. Sokaklardaki insan sayısı adeta suyu çekilmiş bir nehir misaliydi. Üstelik olanların yüzlerinde bir korku hali mevcuttu. Bu halin nedenini merak ederek mahalle fırınından ekmek almaya gidiyordum. Sanki fırına doğru yaklaştıkça burnuma pişmiş ekmek değil de yanık ekmek kokusu geliyordu. Sokağın bu buruk hali adeta algılarımı da etkilemişti. Ben de bu buruk hal içinde taş döşeli yolları ağır aksak yürüyerek geçiyordum. Mahallenin bakkalı da, kahvesi de, ihtiyarları ve dulları da, gazileri ve çocukları da gözüme her zamankinden daha bir hüzünlü görünüyordu. Acaba mahalleden ayrılacağım için mi bu duygular içindeyim diyordum. İnsan bu öyle bir varlık ki her şeyden etkilenebiliyor. Hele ki yalnızlığın pençesine düştüğüm bu şehirde bir gazi olarak kendime daha bir hassaslaşmışım gibi geliyordu. Yollarda ilerledikçe ve mahallenin başka sokaklarına geçtikçe bu duygumun bir yanılgıdan ibaret olmadığını anladım. Diğer sokaklarda da gördüğüm insanlar benzer duygular içindeydiler. Evet, mahallede ya da şehirde bir şeyler oluyordu, fakat ne oluyordu? Bu sorumun cevabını ararken yaşlı bir ninenin torununu çekiştirerek evine götürmeye çalıştığına tanık oldum. Torunu olan kız çocuğu eve gitmemek ve sokakta oynamak için direniyordu. Aynı direnci nine de gösteriyordu. Kendilerine biraz yaklaşınca konuşmalarına şahit oldum. Sıradan inatlaşma cümlelerinin arasında ninenin sarf ettiği ''Yavrucuğum, gavur askeri gelecek, sokakta oynayamazsın, başına ne hal geleceğini bilemem.'' sözü ile şehirdeki olağanüstülüğün nedeni anlaşılmış oluyordu. Demek ki günlerdir gemilerde bekleşip duran, zaman zaman birkaç yüz askeri karaya çıkaran istilacılar sonunda şehri işgal edeceklerdi. Halkın korkusu da demek ki bundandı. Şu halde benim Çatalca'da üstlendiğim vazife de suya düşmüş olacaktı. Kaldı ki payitaht da düştükten sonra geriye ne kalırdı ki? Yine de nafia vekaletine gidip durumu öğrenmek istedim. Alelacele vekalete vardığımda memurların üzerlerindeki çökkünlük halinin tavan yaptığını gördüm. Benimle ilgilenen dairenin amirine vardığımda üstlendiğim işin akıbetiyle ilgili kesin bir cevap veremeyip müdür beye danışmaya gitti. Döndüğünde müdürün beni beraberce beklediğini söyledi. İçeriye memurla beraber girdik. Müdür bey çekmeceyi açıp kese içinde işin bedeli olan giderler için bir kese altın verdi. Memleketin siyasi akıbeti ne olursa olsun bu vatan bize aittir. Akıbetin ne olacağı meçhul olduğuna göre size verilen vazifenin tahakkuk etmemesi, tahsisatın iktifasızlığı nedeniyle kabil olabilir. Bu nedenle ihtisas-ı şahsimden tasarruf ederek lüzum olan meblağı size veriyorum. Size tahsil edilen meblağı da muhasebeden tez vakitte alınız. Çatalca köyleri için yapacağınız imar işinin ehemmiyeti fevkaladedir diyerek beni daireden uğurladı. Şu halde müdür beyin de bahsettiği üzere şehrin işgale maruz kaldığı bu vakitlerde ben aslında yine bir vatan vazifesi için memur ediliyordum. Bana verilen tahsisat belki de dairenin hür iradesiyle yaptığı son tahsisat olacaktı. Lakin bir zamanlar çatıştığım şu düşman kuvvetleriyle tekrar göz göze gelmek istedim. Onların olduğu yere gittim. Caddeler olağan dışı insanlardan ibaretti. Meraklı gözleriyle adeta leşe üleşen sırtlanlar gibi gelen müstevlilerden menfaat uman cibilliyetsizler hemen göze çarpıyordu. Bir de uzaktan ve öfkeli lakin aciz gözlerle çaresiz düşüncelerle bakan, bakmamak için çırpınsa da yine de bakma ihtiyacı duyan memleketin namuslu insanları vardı. Yanım onların yanıydı. Onların yanında durdum. Kılığı biraz düzgün olan iki çelebinin yanına geçtim. Arada bir konuşuyorlardı. Bu arada beyaz bir atın üstünde mağrur duruşuyla bir müstevdi şehre giriyordu. Onun girişiyle birlikte yardakçılarının alkışları ve nümayişleri gırla gitti. Üniformasından anlaşıldığına göre bu mağrur büyük rütbeli subaydı. Lakin şehre Fatih Sultan Mehmet'in girdiği gibi beyaz bir atın sırtında girmek üstadlığı gösteren bu mağrur adam kimdi? Mağlubiyetimizi bir de bu seremoni ile daha da bir perçinliyordu. Amacı bizim gibi düşünenlerin duygularını kışkırtmak ve kendisine yardakçılık yapanlara da bağlılığını arttıracak pespayı duygularını kabartmaktan ve hayvanca iştahlarını azdırmaktan başka da bir işe yaramayacak tahriki sağlamak olsa gerekti. Bu küstah, bu mağrur, bu gaddar tavrı en ifrit şekliyle sergileyen kibirli suratını bir heykel gibi duygusuzca taşıyan bu varlığın kim olduğunu bu düşüncelerden sonra daha fazla merak ediyordum ki yanında durduklarımdan birisi elindeki kağıda yazı yazarken arkadaşına söylediği cümleden bu küstahın adını öğrendim. Allenby. Evet, aynı küstahla bir kez daha yollarımız kesişmişti. Benzer bir küstahlığı Kudüs'ün işgalinde Selahaddin-i Eyyubi'nin kabri başında yapan bu general, bir asker asaletini bir kenara bırakarak insanların zavallı duruma düşmesiyle kesişen acziyet duygularıyla oynuyordu. Güya Selahaddin-i Eyyubi'nin mezarı başında söylediği, "İşte yine geldik Selahaddin" sözünün bir benzerini Fatih'in şehre girmesine birebir nazire ederek aynı şekilde gerçekleştiriyordu. Sanki yeniden geldik der gibi, geri aldık der gibi. Oysa yendikleri bizim asker yönümüzdü. İçimizde taşıdığımız öfke dolu duygular, daha çarpışmalarımızın bitmediğine dair içimizdeki yaşam umutlarıydı. Bu küstah İngiliz muhakkak bu asil milletin suskun kalmayacağını biliyor olacaktı ki, gaddarlaştıkça gaddarlaşarak insanların azmini kırmaya, moralini çökertmeye çalışıyordu. Maalesef bu manzarayı izleme zilletini yaşamamıştım. Mesele sarahate kavuşmuştu. Bundan sonrası için yapılacaklara bakmak icap edecekti. Artık önümüze bakacaktık. Keşke diyordum cephede ölseydim. Yo, bu onlar için bir kurtuluş olurdu. Biz kazansaydık böylesi küstahlıklar yapmazdık. Ölseydim onların küstahlığını göremezdim. O halde bir fırsat geçse elimize... O fırsat geçer mi bilinmezdi. Lakin beni bekleşip duran köylüler vardı. Bu beklentiyi karşılamak için Çatalca'nın yolunu tuttum. Birkaç köy geçtim. Geçtiğim her köyde bir köylünün himmetiyle at arabalarını kullanarak bir köyden diğer bir köye geçtim. Sonunda su yolu yapacağımız köye geldim. Çatalca verimli topraklara sahip ve İstanbul'a yakın olan bir beldeydi. Bir bakıma İstanbul'u besleyen yerlerden birisiydi. Buralar bir vakitler 93 Harbi sırasında ciddi badireler atlatmıştı. Zira Ruslar buralara kadar gelmişler ve işgale kalkmışlardı. Belki şimdi de aynı tehlikeyi enselerinde hissediyorlardı. Lakin ben yine de görevimi ifa edecektim. Köy muhtarını ziyaret ettim. Muhtarla önce köyü sonra da arazileri dolaştık. Yapacağımız işin ne olduğunu iyice anladık. Muhtar bundan sonra rehber olarak yanıma 9 yaşındaki torunu Yaşar'ı verdi. Bir yanımızda Yaşar, bir yanımızda muhtar olduğu halde köy kahvesinin yolunu tuttuk. Kahveye kadar yarı şose, yarı toprak olan yoldan ilerledik. Etrafımızdaki kah taştan yapılma özensiz evler, kah kerpiç evler ve kah iyice görünümlü avlulu evler sessiz ve sakin bir karşılayıcı gibi bizleri karşıladı. Köy kahvesine vardığımızda birkaç ihtiyardan başkaca kimseler yoktu. Oysa ki muhtar beni buraya inşaat işlerinde çalıştırmak üzere adam bulmaya getirmişti. Sebebini anlamadan buyur teklifine uyarak bir masaya oturdum. Muhtar beni etraflıca tanıttıktan ve geliş gayemi açık ettikten sonra ağlar mühendis beyin çalışmaya muhtaç ama ücret karşılığı çalışacak adama ihtiyacı var deyince bir an umutsuzluğa kapıldım. Bu işleri ihtiyarlarla mı halledecektim? Şu halde 2 aylık süre değil 12 aylık süreye ihtiyacım olacaktı. Fakat anlaşıldı ki muhtarın beni ihtiyarların arasına getirme nedeni başkaymış. Köye gelirken ve köyde dolaşırken neredeyse hiç görmediğim gençlerin babaları olan bu ihtiyarlar birer ikişer evlatları adına bana sözler verdiler. Onların çocukları gelecek ve onlara yapacağım ödemeler karşılığında çalışacaklardı. Aslında muhtar daha önceleri bu amaçla imece usulü ile bir şeyler yapmaya çalışmıştı. Lakin eleman yetersizliği nedeniyle işleri yürütememişti. Zira elemanlar ya şehit ya gazi olmuşlar ya da geçim derdi nedeniyle köylerinden uzaklara ancak hasat zamanı gelmek için gurbete gitmişlerdi. Şimdi ise yakın yerlere gidenlere haber salınacak ve ailelerini geçindirmek için çalışmalarını köyde yapmaları onlara bildirilecekti. Babaları da onları çağırdığına göre kesin kes geleceklerdi. Burada da harpten sonra ortaya çıkan yıkımı işte bu manzara ile görüyordum. Oysa ki Çatalca'nın köyleri, arazisi verimli ve zengin köylerdi. Bu tabii ki artık mazide kalmıştı. Şimdi toprağın verimi de para etmiyordu. Bu nedenle harbin yıkımından kurtulan gençler amele olarak İstanbul'a veya Zonguldak madenlerine gitmişlerdi. Lakin artık en kısa sürede onlara ulaşılacak ve 3 güne kadar yaklaşık 10 kişilik bir çalışma grubum olacaktı. İşin bu şekilde halledilmesi beni mutlu etmişti. Yaklaşık 8-10 yıldır bu iş için uğraşan muhtar da sonunda işin bu aşamaya gelmesinden memnundu. Bir bakıma bu proje onun da eseriydi aslında. Fakat Balkan Harbi, Cihan Harbi derken bir türlü insanları bir araya getirip de bu işi halledememişti. Sonunda çaresiz biçimde devletine başvurmuştu. Tüm harp sonrası yıkımlara karşı Nafia vekaletindeki müdür bu işe ehemmiyet vermiş ve beni de işe memur etmişti. Ben de buraya gelirken bilmediğim bir yerde yapacağım işler için kaygı duyarak gelmiştim. Fakat şimdi ulaştığımız bu çözüm beni de keyiflendirmişti. Bu keyif dolu hisler içinde muhtar cebinden tütün tabakası ile bir deste de tütün sarma kağıdı çıkardı. Bana da bir kağıt ve bir tutam tütün verdi. Tütünü kağıda sararken gözüme Türk zaferi yazısı ilişti, gülümsedim. Zira harbi kaybettiğimiz yıl memleketimizde neredeyse tekel halini almış olan tütün sarma kağıtlarındaki yabancı tekelini kırmak için Nuri Bey'in kahramanca yaptığı bir hamleydi bu, Türk zaferi. Nuri Bey ilk yerli ve milli tütün sarma kağıdını piyasaya sürmüş ve adına da Türk zaferi adını vermiş bir müteşebbisti. Tüm bunları hatırlayarak ve keyfim daha bir artarak tütünümü sardım. Öyle ya, ben de aslında bu köyde üstlendiğim su yolu ve bağlı işleriyle bir tür müteşebbis hüviyetine karışmamış mıydım? O halde benim de Nuri Bey gibi Türk zaferi elde etmem boynumun borcuydu. Bir inşaat mühendisi ne kadar zafer elde ederse ben de onu elde etmeliydim. Günlerim o zaferin peşinde geçiyordu. Yaşar yanımdan hiç ayrılmıyordu. Her yeri çok iyi biliyor, herkesi tanıyordu. kimin kiminle akraba olduğunu, kimin hangi işlerde daha başarılı olduğunu, kime hangi işi verirsem daha iyi yapacağını hep o biliyordu. Sanki 9 yaşında bir çocuk değil de büyümüş de küçülmüş cinsinden bir akıl küpüydü. Bir gün arazi keşfinden yine beraber çıktık. Epeyce yol yürüdükten sonra bir ara duralım dedi. Sonra da cebinden sapanını çıkardı. Gözüne kestirdiği iki serçeyi birer birer avladı. Serçeleri eline alıp aç mısın?
Sayılır. O zaman sana da av avlayalım.
Olur.
Serçe eti sana az gelir.
Ya ne avlayacağız? Sapanla tavşan avlayamayız ya.
Keklik avlayacağız.
Keklik mi?
Evet, çok uyanık bir kuştur. Yakalanması zordur. Fakat benim için zor değildir. Senin için de iki keklik avlamak lazım. Serçeler ancak bana yeter.
Hiç şüphem yok. Keklikleri sen avlarsın. Nasıl yapacaksın?
Önce ağaç yapraklarından bir şapka yapacağız. Bu şapkayı küçük bir sopa ile kaldırılmış vaziyette tutacağız. Sopaya da ip bağlayacağız. Biz epey uzakta onların tuzağımıza gelmesini bekleyeceğiz. Altına da birkaç ekmek kırığı bırakacağız. Tam keklikler ekmek kırıklarına gelince de ipi çekip onları şapkanın altında kapana kıstıracağız.
Yaşar anlattığını yapmak için daha yaprakları yeni yeşermeye durmuş ağaçlardan bir başlık yapmak için yaprak toplamaya başladı. Sonra onları büyük bir ustalıkla birbirine geçirmeye başladı. İşini bitirip beni de pusuya yatırdı. Aradan geçen süre sonunda ayrı ayrı iki keklik pusuya düştü.
Bak bunlar da senin nasibin.
Teşekkür ederim. Avlanmayı nereden öğrendin?
Kendi kendime. Biraz da gördüklerimi uygulayarak.
Aferin sana.
İnsan kendi rızkını kendisi çıkarmalı der muhtar deden. Ben de ona inanıyorum. Sonra biz Türk'üz. Türk dediğin avlanmayı bilmeliymiş, güreşmeyi bilmeliymiş, bıçak kullanmayı, ateş yakmayı, yüzmeyi bilmeliymiş, namaz kılmayı, kıldırmayı bilmeliymiş, yaban otlarını, meyvelerini, sebzelerini tanımayı bilmeliymiş.
Nereden çıkardın bunları?
Dedem öyle diyor, ben de onun dediklerine katılıyorum. Bunlar er kişinin yalnız başına kalınca hayatta kalması için mutlaka lazım gelen şeyler. Bak mesela şimdi yabanda bir başımızayız, kimsecikler yok, azığımız da yok. Ama gördüğün gibi avlanmayı bildiğim için azıklarımız kendimiz kazandık. Haydi bakalım bir ateş yak da seni de görelim.
İlahi Yaşar, ben ateş yakmayı bilmem ki. Yani yakarım da kibrite ihtiyacım var.
Olmadı şimdi. Sen ki Cihan Harbi'nden sağ çıkabilmiş bir cengaversin. Keşke benim de babam Balkan Harbi'nden sağ salim dönebilseydi. Keşke babam yanımda olsaydı. Babam keşke sağ olsaydı. Onun varlığı için tüm dünyanın karnını doyurmak adına tüm kuşları avlardım. Keşke.
Baban şehit öyle mi?
Bilinmez. Gitmiş ve bir daha dönmemiş. Ben 2 yaşlarındaymışım.
Evet, Yaşar bir kayıp çocuğu, muhtar da bir kayıp babasıydı. Köy şartlarında ve köy ortamında kır hayatının tüm hürriyeti içinde kendine tam bir özgüven duyarak büyüyen bu yetim çocuk bana çocukluğumu hatırlatıyordu. Öyle ya, köyde olduğum zamanlarda ben de onun gibi kuş avlar, derelerde yüzer, elimle balık yakalamaya çalışır, bulduğum ağaçlardan yay yapıp ok atardım. Sonra büyüdüm, şehirde oldum ve uysallaştım. Bazen düşünüyorum da o çocuk kalbinin, çocuk düşüncelerinin hürriyetini hiç öldürmesek, böylece daha özgür, daha mutlu insanlar mı olurduk? Beni bu düşüncelerden Yaşar'ın sözleri kopardı.
Aç kalmamak için yemek lazım. İllaki de et yemek lazım. Kuş eti lezzetlidir. Zaten dedem sığırlarımızı hep satar. Bir tek kurbanda o da bir tane ancak keser. Ben en çok kavurmasını severim. Hele ki yapılıp soğutulduktan sonraki kavurmasını.
Yaşar daha buna benzer neler söyledi neler. Onun olduğum günlerde av avlamaktan tutalım da ağaçların gövdesindeki yosunlardan yön bulmaya kadar neler neler bildiğini gördüm. Bir başına ayak durma yolunda emin adımlarla ilerleyen bu yaman çocuk adeta bir deli kurt gibi ödüne geçenle de güreşmeyi ihmal etmiyordu.
Hiçbir güreş fırsatını kaçırmam. Türk, Rum kim olursa olsun yeter ki güreş olsun diyordu.
Güreşte gelişmek için elimden geleni yaparım. Hem biliyor musun mühendis efendi, insan güreşirken daha fazla düşünüyor. Rakibini yenmek için çok hızlı düşünüyorsun. Bence güreşen insanlar uyanık olurlar. Düşünsene bir kere, hiçbir zaman gaflete dalamazsın. Anında adamı alt ederler. Boşuna dememişler peygamber idmanı diye. Dedem beni en çok güreşirken sevdiğini söyler. Onun hoşlanması benim de hoşuma gidiyor. Ama ben asıl sevdiğim için güreşiyorum dese de sanki baba sevgisinden mahrum bir sahabinin bu sevgisini dede sevgisiyle kapatmaya çalışmasının etkisi vardı bu güreş merakında. Yine de samimi çocuklu yaşar. Tıpkı diğer çatalcalılar gibi. Benimle beraber çalışan bu gariban köylüler fakirlik derdi olmasa bu işi bedavaya yapacak kadar alicenap insanlardı. İşimiz bazı günlerde mesai sözleşmemize göre bitmiş oluyordu. Ama onlar olsun bu iş memleket millet işi. Hem bizim köylerimiz için değil mi deyip kazma kürek sallamaya devam ediyorlardı. Harple beraber memleketlerine yokluk ve fakirlik geldiği için yakın yerlere gurbete gitmişlerdi. Maalesef fakirleşmişlerdi. Yoksa bu tür işler için devletten para alacak gönülde insanlar değillerdi. Onlarla beraber olduğum zaman içinde milletimizin tüm ulvi yönlerine sayısız kereler şahit oldum. Onlarla beraber oturup dinlendim, onlarla beraber ayran içip serinledim, onlarla beraber namaza durdum. Evet bu temiz yürekli ve temiz Müslümanlar sayesinde ben de namaza başlamıştım. Üstelik bunlar güney cephelerinde gördüğüm askerlerimiz gibi din konusunda bilgisiz değillerdi. Çoğu ibadet etmeyi, namaz surelerini, Kur'an okumayı bilen müminlerdi. Peygamberimiz kim gibi sorular karşısında yüzüme tuhaf tuhaf bakıp tereddütsüzce Muhammed Mustafa Aleyhisselam diye bir çırpıda cevap veriyorlardı. Oysa Güney Cephesindeki askerlerden neler neler duymuştum. Padişah Efendimiz'den tutun da Enver'e kadar, Ali'den tutun da Mustafa'ya kadar. Nihayet Çatalca'daki işi hakkıyla bitirdim. İnşallah bundan sonra Çatalca'nın bu yöredeki köylerinde su sıkıntısı ve tarlaların sulama ihtiyacı hallolmuş olacak. Böylece karnı doyan, para kazanan bu köylüler de İstanbul'a ya da Zonguldak madenlerine göç etmeyecek ve memleketlerinde yaşayıp gidecekler. Zaten işin bitimiyle başta muhtar olmak üzere diğer ihtiyarlar ve bilhassa da gençler minnet dolu gözlerle bakarak beni uğurluyorlardı. Bundan sonra inşallah başka memleketlerden gelecek irata mecbur kalmayacağız. Kendi tarlalarımızın verimiyle geçimimizi sürdüreceğiz diyorlardı.
19. ayrımın sonu. Sayfa 204.